Ayrım 3. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 31. Geçen yüzyılda okul. İlkokuldan sonra liseye gönderilmem çok olağandı. Varlıklı her aile toplum içinde iyi bir yer almak istediğinden bilgili oğullar yetiştirmeye çok büyük önem veriyordu. Çocuklara Fransızca ve İngilizce öğretiliyor, müzikle bağdaşmaları sağlanıyordu. Görgülü yetişmeleri için mürebbiyeler ve özel öğretmenler tutuluyordu. Ama o tarihlerin kültürcü liberalizmi ancak yüksek öğrenimle tam değerini buluyordu. Bütün varlıklı aileler oğullarından hiç değilse birinin adının önünde bir doktor unvanı bulunmasını işte bu yüzden çok isterdi. Üniversiteye kadar süren bu yol oldukça uzundu ve hiç de sevimli değildi. 5 yıl ilkokulda ve 8 yıl lisede tahta sıralarda her gün 5-6 saat dirsek çürütmek gerekirdi. Boş kalan zamanlarda okul ödevleri yapılır, ayrıca genel kültür için okul kadar gerekli Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve bu yaşayan dillerle birlikte klasik öğrenim için Latince ve Yunanca ile tam 5 yabancı dil, geometri, fizik ve daha başka okul bilgileri öğreniliyordu. Bu kadar yüklü bir çalışma programı bedenin gelişmesi için spora ve gezmelere, hele neşelenmeye ve eğlenmeye hemen hiç vakit bırakmıyordu. 7 yaşındayken o neşeli ve mutlu çocukluk çağı şarkılarından rastgele bir tanesini ezberlemek ve koroda okumak zorunda olduğumu kara kara hatırlarım. O kolay ve dümdüz şarkıcılığın ezgisi hala kulaklarımda ama sözlerini o tarihte bile güçlükle yinelemiştim. İnanmadan okuduğum o sözler kalbime yerleşmemişti. Çünkü bütün okul hayatım, doğruyu söylemek gerekirse sürekli ve can sıkıcı bir usançtan başka bir şey değildi. Sabırsızlığın yıldan yıla son kerteye vardığı o cehennem işkencesinden kaçıp kurtulmaya can atardım. O hiç değişmeyen, acımasız ve ruhsuz okulda ne neşeli ne de mutlu olduğumu hatırlarım. Varlığımızın en güzel ve özgür çağını hepten zehrederlerdi. Yüzyılımızdaki çocukların bizlerden ne kadar daha mutlu, özgür, başına buyruk olduğunu gördükçe bugün bile tuhaf bir kıskançlık duygusundan kendimi kurtaramadığımı itiraf etmeliyim. Bugünkü çocukların öğretmenleriyle serbestçe, hatta arkadaşça ve hiç korkusuz konuştuklarını, istek ve eğilimlerini, genç ve meraklı ruhlarını okulda nasıl apaçık ortaya döktüklerini gördükçe hala inanamıyorum. Onların böylesine özgür, bağımsız ve doğal varlıklarına karşı bizler hiç eksilmeyen bir yetersizlik korkusuyla okula koşar ve nefret ettiğimiz o yapıya ayak basar basmaz görünmez bir boyundura alnımızı çarpmamak için hemen sinerdik. Okul bizler için baskı, boşluk, iç sıkıntısıydı. Öğrenmeye değmez bilimin, kişisel ilgimize uymayan skolastik ya da skolastikleştirilmiş malzemenin belirli ölçülerle edinildiği bir yerdi. Bizimkisi yaşamak için öğrenmek değildi. Eski pedagojinin öğrenmek için öğrenmek yönteminin zorladığı boş ve anlamsız bir öğrenişti. Okula gerçekten borçlu olduğum bir tek mutlu an vardır, bir daha ayak basmamak üzere kapısını çekip çıktığım gün. Bizim Avusturya okullarımız aslında fena da sayılmazdı. Tersine, öğrenim planı dedikleri şey yüzlerce yıllık denemenin kazancıyla ortaya çıkmıştı. Destekleyici bir biçimde uygulanabilseydi, verimli ve oldukça evrensel bir eğitimin temellerini atabilirdi. Ama ders saatlerimizi korkunç sıkıcı ve cansız yapan da böylesine kılı kırk yararcasına planlaştırma ve kupkuru şemacılıktı. Kişi benliğini hiç mi hiç düşünmeyen buz gibi bir öğretme makinesi. Öğrenim planının isteklerine uygunluk ölçüsünde iyi, yeterli, yetersiz diye bir otomat gibi bir sürü işaret ve sayı sıralardı. İnsandan böylesine uzak ve sevimsiz, kişiliksiz ve duygusuz, kışlaya uygun yöntem bizleri farkında olmadan kızdırıyordu. Daha başka bir şeyler öğrenmek isteyip istemediğimizi 8 yılda tek bir tek öğretmen bir kez sormuş değildi. Her genç insanın içini dolduran desteklenme özlemi bizlerden epey uzaktı. Bu duygusuzluk ve sevimsizlik daha okul yapısının dış görünüşünden başlardı. 50 yıl önce yalnızca işe yarasın diye ucuz, çabuk ve rastgele yapılmış bir yapıydı. Kötü badanalı ve sevimsiz koridorları, alçak tavanlı ve duvarları resimsiz, iç açacak en küçük bir süsten yoksun derslikleri, bütün yapıyı dolduran helak kokusuyla o öğrenim kışlaları bir bakıma eski otel eşyalarına benzerdi. Daha önce pek çok kimsenin kullandığı ve bundan böyle yine sayısız kişinin aldırışsız ya da isteksiz yararlanacağı otel eşyaları gibiydi okul yapısı. Bütün Avusturya resmi bürolarına sinmiş o küflü ve çürük kokulu havayı bugün bile unutmuş değilim. Aşırı ısıtılmış ve hiçbir gün gereği gibi havalandırılmamış odalarımızı dolduran o kokuya bizler devlet kokusu derdik. O koku insanın önce elbiselerine sonra da içine sinerdi. Tahtadan yapılmış alçak sıralarda ranzalardaki tutukluluk örneği ikişer ikişer oturulurdu. Bu yüzden sırtlarımız kamburlaşır, kemiklerimiz ağrırdı. Kışları kitaplarımızın sayfalarına hava gazı lambalarının titrek ışığı vururdu. Yazları ise pencereden görülen bir metrekarecik mavi gökyüzünde bakışlarımız tatlı rüyalara dalmasın diye perdeler sımsıkı örtülürdü. O köhne yüzyıl, genç ve biçimlenmemiş bedenlerin hava ve canlılık isteğini henüz öğrenmemişti. 4 ya da 5 saat süreyle oturduktan sonra o buz gibi ve daracık koridorlarda 10 dakikalık aranın yettiği sanılırdı. Haftada 2 kez jimnastik salonuna götürülürdük. Pencereleri sımsıkı kapatılmış jimnastik salonunun her adımda toz bulutları yükselen döşemesinde zıplayıp sıçramakla sağlık kuralları yerine getirilmiş, devlet de sağlam kafa sağlam bedende bulunur görevini yapmış olurdu. Yıllar sonra bile okulun önünden geçerken, gençlik yıllarını bana zindan eden o yapıya bir daha adımımı atmak zorunda olmadığımdan genel bir rahatlık duyarım. O yüce kurumun 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende, eski yılların parlak bir öğrencisi olarak bakanların önünde bir bayram konuşması yapmaya çağrılışımı nazikçe geri çevirmiştim. Çünkü o okula hiçbir şey borçlu değildim. Tören dolayısıyla söylenecek her söz koca bir yalan olacaktı. O kurumun bunaltıcılığından öğretmenlerimizi sorumlu tutamam. Ne iyi ne de kötüydüler. Ne baskıcıydılar ne de yardımsever ve arkadaştılar bizlere karşı. Yalnızca şeflerinin verdiği örneğe, öğrenim planına, körü körüne bağlı, sınırlı ödevlerini yerine getirmekten ötesini düşünmeyen zavallı yaratıklardı. Tıpkı bizler gibiydiler. Bunu iyice seziyorduk. Öğleleri okul çıngırağı çalıp bizlerle birlikte onlar da salıverilince tıpkı bizler gibi mutlu olurlardı. Bizleri sevmezlerdi. Nefret de etmezlerdi. Hem hiçbir neden de yoktu bunun için. Çünkü bizleri tanımazlardı. Birkaç yıl sonra aramızdan pek azının adını öğrenmiş olurlardı. O günlerin öğrenim yönteminin tek amacı bir öğrencinin son ödevinde kaç yanlış bulunduğunu ortaya çıkarmaktan öteye geçmezdi. Onlar kürsülerinde otururlardı, bizler de aşağıda. Onlar sorardı, biz de karşılık vermek zorundaydık. Bunun dışında hiçbir bağ yoktu aramızda. Öğretmenle öğrenci, kürsüyle okul sırası, gözle görülen yukarıdakilerle gözle görülen aşağıdakiler arasında, gözle görülmeyen bir otorite engeli vardı ve her tür alışverişi önlerdi. Öğretmenin öğrencisini bir insan olarak incelemesi, özel niteliklerini ortaya çıkaracak esaslı bir araştırmaya girişip hakkındaki görüşlerini kağıda geçirmesi gibi günümüzde olağan sayılan şeyler o tarihte yetkisini ve gücünün sınırlarını aşmak olurdu. Öte yandan öğretmenin öğrenciyle özel bir konuşma yapması onu üstle bir çizgiye yaklaştıracağından otoriteyi azaltacak sayılırdı. Bugün hepsinin adını ve yüzlerini unutmuş olmam, öğretmenlerimizle bizler arasında ne düşüncede ne de iç dünyalarımızda bir bağ bulunmadığını göstermesi bakımından çok ilginçtir. Kürsü ve aldığımız notları sakladığından her an göz atmaya çalıştığımız sınıf defteri bir fotoğraf keskinliğiyle bugün de kafamın içindedir. Değerlendirmelerin yazıldığı kırmızı kaplı küçük not defteri, notları oraya geçiren kısa ve kara saplı kalem, öğretmenim benim defterime kırmızı mürekkepli kalemle yaptığı düzeltmeler, bugün de gözümün önünde. Ama o öğretmenlerden tekinin yüzünü olsun hatırlamıyorum. Belki de hep yere dikilen ya da boş bakışlarla durmamızdan. Okula karşı bu hoşnutsuzluk bana özgü bir duygu değildi. o cehennemden farksız yerde en güzel ilgi ve isteklerimizin engellenip uyuşturulmasını kinle karşılamayan hiçbir arkadaşımı hatırlamam. Bizim gençliğe uygulanan bu sevimsiz ve duygusuz eğitim yönteminin devlet makamlarının gevşekliğinden değil, büyük bir dikkatle gizli tutulan belirli bir niyet sonucu olduğunu çok sonra anladım. Bütün düşüncelerini güvenlik fetişine bağlamış olan önümüzdeki ya da üstümüzdeki dünya gençliği sevmiyor, hatta gençliğe karşı sürgüt bir kuşku besliyordu. Sistemli ilerleyişi ve kurulu düzeniyle kendini pek beğenen burjuva toplumu, ölçülülüğün ve rahata düşkünlüğün, yaşamanın her türü için insanların en güçlü erdemi olduğunu ileri sürüyordu. İlerlemek için aceleye hiç mi hiç başvurulmamalıydı. Avusturya, yaşlı bir imparatorun hüküm sürdüğü, yaşlı bakanların yönettiği eski bir devletti. Tek umudu, Avrupa'daki her tür kökten değişimden zararsızca sıyrılmaktı. Başka hiçbir amacı yoktu. Her zaman için daha çabuk ve daha kökten değişikliklerden yana olan genç insanlar, işte bu yüzden kuşkulu kişilerdi. Elden geldiğince işlerden uzak ya da baskı altında tutulmaları gerekirdi. Bizlerin okul yıllarını rahatlaştırmanın işte bu yüzden hiçbir gereği yoktu. Yükselmenin her türünü ancak sabırlı bir bekleyişle hak etmeliydik. Bu aralıksız geriye itiş yüzünden insan ömrünün belirli dönemleri o tarihte günümüzdekinden daha başka bir gözle değerlendirilirdi. 18'indeki bir liseliye çocukmuş gibi davranılır, sigarayla yakalanırsa ceza verilirdi. En olağan bir sıkıntısını gidermek için sıradan uzaklaşması gerektiğinde saygıyla parmak kaldırmalıydı. Ama 30'unda bir erkeğe de henüz yetişkin değil gözüyle bakılır, hatta 40'ındakiler bile sorumlu işler için olgunlaşmış sayılmazdı. Günün birinde gerçekten olağanüstü bir olay sonucu Gustav Mahler 38 yaşında saray operası direktörlüğüne getirilince, böylesine genç birisi en yüce sanat kurumunun başına getirildi diye bütün Viyana, Mozart'ın 36'sında ve Schubert'in 31'inde ömürlerini tükettiğini hepten unutmuşlardı, şaşa kalmış, dehşetle homurdanıp durmuştu. Her gencin pek de güvenilir olmadığı yollu bir kuşku o günlerde her çevrede yaygındı. Babam ömrü boyunca bir gün olsun bir genci iş yerine almış değildi. Aşırı genç görünmek bahtsızlığına uğramış bir insan her yerde kuşkuyu yenmek zorundaydı. Günümüzde aklın pek almayacağı bu kuşku yüzünden gençlik her meslek için bir engel ve yaşlılık bir elverişlilik sayılırdı. Her yanıyla temelinden değişmiş günümüzde 40 yaşındakiler 30'unda ve 60'lıklar 40'ında gözükmek için her şeyi yapar ve genç oluş günümüzde iş gücü, başarı, güven duyguları uyandırırken, o güvenlik çağında ilerlemek isteyen insan, yaşlı görülmek için elinden gelen her tür yalancılığa başvururdu. Gazetelerde sakalın büyümesini hızlandırmak için öğütler çıkardı. 24'ünde, 25'inde genç doktorlar kocaman sakallar bırakırlar ve gözleri sapasağlam da olsa, ilk hastalarında görmüş geçirmiş adam kanısı uyandırmak için altın çerçeveli gözlük takarlardı. Amaç bilinen olgun görünüşü sağlamak için uzun ve kara redingot giyilir, hafifçe şişmanlanır ve ağır ağır yürünürdü. Aşırı hırslı olanlar çağın gençliğe karşı beslediği dayanıksızlık kuşkusunu hiç değilse dış görünüşle silebilme yollarını araştırırdı. Bizler okulun daha 6. ve 7. sınıflarında çanta taşımak istemez ve liseliliğimiz anlaşılmasın diye el çantası kullanırdık. Tazelik, kendine güven, gözü peklik, gençliğin yaşama sevinci gibi bugün bizleri imrendiren ne varsa, dayanıklı ve güvenilirden başka şeye önem verilmeyen o dönemde kuşku uyandırırdı. Bu olağanüstü davranışın anlaşılabilen tek yanı, devletin kendi otoritesini sürdürmek için okulu alet ettiğiydi. Bizler öylesine bir eğitim görmeliydik ki, her alanda yürürlükte ne varsa en üstün olarak saygıyla kabullenmeli, öğretmenin düşüncesini ve babanın sözünü karşı gelinmez saymalı ve devletin düzenlediği her şeyi %100 değişmez ve dünya durdukça kalır bilmeliydik. Ailelerde de uygulanan bu eğitim anlayışının ikinci bir temel kuralına göre genç insanlar pek rahat etmemeliydi. Gençlere şu ya da bu haklar tanınmadan pek çok görev ve bu arada kesin boyun eğmek, söz dinlemek öğretilmeliydi. Hayatta henüz hiçbir şey üstesinden gelmemiş, hiçbir hayat deneyimi bulunmayan bizlerin uygun görülenleri teşekkürle karşılaması gerektiği ve sorup istemek gibi haklarımızın bulunmadığı kafalarımıza iyice yerleştirilmeliydi. Benim zamanımda çocukluk çağından başlayarak budalaca gözdağı verme yöntemi uygulanırdı. Hizmetçi kızlar ve kuş beyinli anneler henüz 3-4 yaşındaki çocukları yaramazlıktan vazgeçmezsen polis çağıracağız diye korkuturdu. Lisede okurken herhangi bir önemsiz dersten kötü bir notla eve gitsek okuldan alınıp bir zanaat öğrenmeye vermekle tehdit edilirdik. Burjuva dünyası için proleterliğe düşmek gözdağının en sertiydi. İçten gelen bir öğrenme isteğiyle günün önemli sorunları konusunda yetişkinlerden açıklama isteyen gençler, üst perdeden bir "sen bunu daha anlayamazsın"la susturulurdu. Evde, okulda, devlette ve her yerde hep bu teknik uygulanırdı. Henüz olgunlaşmadıkları, hiçbir şeyden anlamadıkları, inançla kulak vermekten başka yapacakları şey olmadığı, hele söze karışmaya ya da karşı gelmeye hiç mi hiç hakları bulunmadığı, yorulmadan, bıkmadan gençlerin başına vurulurdu. Okul kürsüsüne yerleşen öğretmen kılıklı o zavallı şeytan da yine bu yüzden yanına yaklaşılamayan bir put olur ve bizlerin bütün duygusu ve gözlemi öğrenim planıyla sınırlanmak zorunda kalırdı. Okuldan hoşnut olup olmadığımızın önemi yoktu. Zamanın anlayışına göre okulun gerçek görevi bizlerin ilerlemesine yol açmak değil, alıkoymak, iç dünyamıza bir biçim vermek değil, kurulu düzene elden geldiğince karşı koymadan katılmamızı sağlamak, iç gücümüzü artırmak değil, disipline sokmak ve düzenlemekti. Böylesine psikolojik, daha doğrusu psikolojiye aykırı bir baskı gençlik üzerinde iki etki yapabilirdi. Ya uyuştururdu ya da kamçılardı. Bu saçma eğitim yönteminin ne çok aşağılık duygusuna yol açtığını görmek için ruh doktorlarının dosyalarına bakmalı. Bu aşağılık duygusunu bulanların bizzat bizim köhne Avusturya okullarından yetişen kişiler olması belki de bir rastlantı değildir. Özgür olmak belirtisinin bende pek erken ve bugünkü gençliğin duyamayacağı bir şiddetle baş göstermesini bu baskıya borçluyum. Buna otoriteci, her şeye ve yukarıdan aşağı konuşmanın her türüne karşı ömrüm boyunca yakamı bırakmayan nefreti de eklemeliyim. Kesin ve körü körüne her şeye karşı duyduğum bu tiksinti, yıllar yılı yalnızca içgüdüyle sınırlıydı, hatta nereden geldiğini bile unutmuştum. Ama günün birinde, bir konferans gezisinde, üniversitenin büyük dinleyici salonu bana ayrılıp da kürsüden aşağıya söz söylemek zorunda kalınca, tıpkı bir zamanların öğrencileri gibi sırada ağzı var dili yok oturur dinleyicileri gördüm ve birden tedirginleştim. Böylesine buyrukçu, otoriter ve yukarıdan aşağı konuşmalardan bütün okul yıllarında çektiğimi hatırladım. Kürsüden yapacağım bu konuşmayla bir zamanlar öğretmenlerin bizim karşımızdaki durumu gibi sevimsizleşeceğimi sanarak korktum. Bu yüzden de ömrümün en kötü konuşmasını yaptım. 14 ya da 15'ine kadar okulla aramız gerçekten iyiydi. Öğretmenlerle dalga geçer, dersleri mekanik bir ilgiyle öğrenirdik. Ama günün birinde okul canımızı sıkmaktan, bizi rahatsız etmekten başka şeye yaramaz oldu. İlginç ve tuhaf bir olay gerçekleşmişti. 10 yaşındaki oğlanlar olarak liseye ayak basan bizler, 8 yıllık öğrenimin ilk 4 yılında zihinsel açıdan okulun önüne geçmiştik. Okulun bize bundan daha fazlasını öğretemeyeceğini, bizi çeken bazı konularda, öğrenimlerinden bu yana ilgi duyup tek bir kitap açmayan şu zavallı öğretmenlerin bildiğinden fazlasını bildiğimizi sezmekteydik. Bir başka uyuşmazlık da günden güne daha açıkça ortaya çıkıyordu. Gittikçe daha fazla eğreti oturduğumuz okul sıralarında öğrenmeye değer yeni bir şey, hatta hiçbir şey kulağımıza çarpmıyordu. Oysa dışarıda binlerce ayartıcılığı ve kışkırtmasıyla bir kent vardı. Tiyatroları, müzeleri, kitap evleri, üniversiteleri ve müziğiyle her gün yeni sürprizler getiren koca bir kent bizi bekliyordu. Geriye itilmiş öğrenme susuzluğumuz, düşünceye, sanata ve zevk almaya karşı duyulan merak, okulda hiçbir bakımdan beslenmediğinden dışarıda olup biten her şeye büyük bir tutku duyuyorduk. Önceleri aramızdan ancak 2 ya da 3 kişi sanat, müzik ve edebiyatla ilgilendiğini keşfetti. Sonra bu sayı 12'ye çıktı ve sonunda herkesi sardı. Çünkü genç insanlarda hayranlık duygusu tuhaf ve bir tür bulaşıcı hastalıktır. Bir sınıfta bir öğrenciden öteki öğrenciye kızıl ve kızamık gibi geçer. Yeni katılanlar edindikleri yeni şeyleri çocukça bir tutkuyla, kibirle ortaya dökerek birbirlerini elden geldiğince çabuk ileri iterler. Böyle bir tutkunun çoğalması ya da azalması bu yüzden tam bir rastlantıdır. Sınıfta bir pul koleksiyoncusunun bulunması kısa bir sürede 12 kişiyi o çılgınlığa sürükler. 3 kız öğrenci dansözlüğe bayıldı mı geriye kalanlar da her gün operanın sahne kapısında bekleşir. Bizden önceki bir sınıfta sosyalizm ve Tolstoy'a tutkundu. Sanata çılgınca tutkun arkadaşlar arasına rastgele düşüvermem belki de bütün ömrümü etkilemiştir. İşin doğrusu tiyatro, edebiyat ve sanata karşı duyulan bu hayranlık Viyana için çok olağandı. Viyana gazeteleri sanat olaylarının her türüne özel bir önem verir, sağda solda ve her yerde yetişkinlerin operayı, Berg tiyatrosunu tartıştıkları duyulur, bütün kağıtçı dükkanlarında büyük aktörlerin yığın yığın resimlerine rastlanırdı. Spor bir lisenin utanması gereken bir kabalık sayılırdı o yıllarda. Yığınları sürükleyecek olan sinematograf henüz bulunmamıştı. Tiyatro ve edebiyat, kağıt oynamak ve genç kızlarla dostluk kurmak gibi isteklerle karşılaştırılınca çocukça sayıldığından, evden yana korkulacak bir şey yoktu. Hem eninde sonunda benim babam da Viyanalı bütün babalar gibi gençliğinde tiyatro hastasıydı. Bizlerin Richard Strauss ve Gerhard Hauptmann'ın oyunlarının açılış gecelerini kaçırmaması gibi, o da bir zamanlar Richard Wagner yönetimindeki Lohengrin'e koşmuştu. Biz liselilerin her açılış gecesine koşması çok olağan sayılmalıydı. Ertesi gün ilk geceyi bütün ayrıntılarıyla anlatamayınca öteki mutlu arkadaşların önünde yerin dibine geçmez miydik? Öğretmenlerimiz iyice kabuğuna çekilmiş kişiler olmasaydı, büyük bir açılışa rastlayan günlerde, her öğleden sonra sınıfın 1/3'ünün esrarlı bir hastalığa tutulması gözlerine çarpardı. Çünkü tek erişebildiğimiz yer olan ayakta durulan bölümde bir yer alabilmek için saat 3'te kuyruğa girmemiz gerekirdi. Yine biraz daha dikkatli davransalardı, Latince dil bilgisi kitabımızın iç kapağında Rilke'nin şiirlerini gizlediğimizi ve matematik defterlerimizi de ödünç aldığımız kitaplardaki şiirlerin en güzellerini kopya etmek için kullandığımızı fark ederlerdi. Sıkıcı okul saatlerini bunları okuyarak geçirebilmek için her gün yeni yöntemler bulurduk. Öğretmen, Schiller üzerine Katışıksız ve Duygulu Şiir adlı modası geçmiş konferansını verirken, bizler de sıranın altında şu sevgili öğretmenin daha adını bile duymadığı Nietzsche ve Strindberg'i okurduk. Sanatın, bilimin her alanında bütün olup bitenleri öğrenmek ve tanımak isteği bizleri sıtma nöbeti gibi sarmıştı. Öğleden sonraları üniversitelerin arasına sokulup seminerleri dinlerdik. Bütün sanat sergilerini gezerdik. Anatomi salonuna gider, otopsi seyrederdik. Meraktan burun deliklerimi titreyerek her şeyden ve herkesten koku almaya çalışırdık. Filarmoni orkestrasının provalarını gizlice girer, eski kitap satan dükkanları didik didik eder, yeni ne çıktıysa hemen öğrenmek için kitap tezgahlarını gözden geçirirdik. Ama her şeyden önce okur, her şeyi okur, elimize ne geçerse okurduk. Bütün genel kitaplıklardan kirayla kitap alır, elimize geçenleri birbirimizle değiştirirdik. Ama her alanda en yeniyi öğrendiğimiz yer yine de kahvelerdi. Bunu anlayabilmek için Viyana kahvelerinin dünyada bir eşi daha bulunmayan kendine özgü yerler olduğunu bilmek gerekir. Viyana kahveleri en ucuzundan bir fincan kahve karşılığı herkese açık halk kulüpleridir. Oralarda herkes ödeyeceği bir fincan kahve karşılığı saatlerce oturur, tartışır, yazı yazar, kağıt oynar, postacıyı bekler ama bütün bunlardan önce sayısız gazete ve dergi okuyabilir. İyi bir Viyana kahvesinde bütün Viyana gazeteleri bulunur. Hem yalnız Viyana gazeteleri değil, bütün Alman gazeteleri, Fransız, İngiliz, İtalyan gazeteleri ve ayrıca dünyanın belli başlı önemli edebiyat ve sanat dergileri, Mercure de France'dan Ne Rantona, Stüdyo'dan Burlington Magazine'e kadar hepsi vardır. Dünyada olup bitenleri böylece ilk elden öğreniyor, yeni çıkan kitabın ve nerede olursa olsun her temsilin haberini alıyorduk. Bütün gazetelerin eleştirilerini karşılaştırırdık. Avusturyalının böylesine canlı, aydın ve uluslararası bilgili olmasında kahvede bütün dünya olaylarını etraflıca öğrenip, bir yandan da dost çevrelerde tartışması belki de çok yardımcı olmuştur. O kahvelerde her gün saatlerce oturur ve hiçbir şeyi kaçırmazdık. Çünkü bizler ilgilendiğimiz ortak konular dolayısıyla sanat olaylarının orbis pictüru, resimli çerçevesi, bir çift gözle değil 10 hatta 20 çift gözle izlerdik. Birisinin kaçırdığını öteki onun yerine yakalardı. Çocukça bir övünme duygusu ve hemen hemen bir sporcu tutkusuyla bilgimizi yeni ve en yeniyle zenginleştirdiğimizden çarpıcı olaylar konusunda aralıksız kıskanırdık birbirimizi. Söz gelişi, o tarihlerde henüz tanınmamış Nietzsche'yi tartışırken aramızdan biri yapmacıklı bir üstünlükle ama bencillik düşüncesinde Kierkegaard ondan öncedir deyiverince hepimiz tedirginleşirdik. Aramızdan bir ikisi bizlerden daha üstün kılan Kierkegaard da kimdi? Ertesi gün hemen kitaplığa koşar ve adı sana unutulmuş o Danimarkalı filozofun kitaplarını araştırırdık. Çünkü bir başkasının tanıdığını bilememeyi bir tür küçüklük sayardık. Henüz hiç kimsenin ama her şeyden önce şu sayın günlük gazetelerin resmi edebiyat eleştirmeninin bulunmadığı en ileriyi, en yeniyi, en olağanüstüyü, yeni şeyleri keşfetme ve önde olma tutkumuz vardı. Henüz herkesçe tanınmamış, güç anlaşılır, fazla iddialı, yeni modaya uygun ve kökten değiştirici her şeye büyük bir sevgi besliyorduk. Ortak ve aşırı merakımızın elinden kurtulup gizli ve kenarda hiçbir şey kalamazdı bu yüzden. Stephen George ve Rilke bizim lisede okuduğumuz sırada söz gelişi hepsi 200 ya da 300 basılır ve bundan da ancak 3'ü 4'ü Viyana'ya kadar gelebilirdi. Hiçbir kitapçı onları vitrinine koymazdı ve ünlü eleştirmenlerden hiçbiri bir kez olsun Rilke adını yazmış değildi. Ama bizim sürü şiddetli istekten gelen bir mucizeyle onun her dizesini, her satırını bilirdi. Gündüzleri hala okul sırasında oturmak zorunda olan biz sakalsız yeni yetme oğlanlar, genç bir şairin ancak rüyasında göreceği kadar ideal okurlardık. Meraklı, eleştirici, anlayışlı ve hayranlık hayranıydık. Çünkü hayranlık duygumuz sınırsızdı. Bedensel gelişmesi henüz tamamlanmamış olan biz delikanlılar, yıllar yılı okulda, okula gidip gelirken, kahvede, tiyatroda, gezintilerde, kitap, müzik, resim ve felsefe üzerine tartışmaktan başka bir şey yapmadık. Aktör, orkestra şefi olan ya da kitabı çıkan, gazetede yazan birisi olarak genel yaşayışta ağırlığı olan kişiler, bizlerin gök kubbesinde birer yıldızdı. Yıllar sonra Balzac'ın gençliğini anlatan satırlarını okurken, ünlü kişiler öteki insanlar gibi konuşmayan, yürümeyen ve yemek yemeyen tanrılara benzerdiler cümlesini görünce yüreğim ağzıma gelecekti az kalsın. Çünkü bizler de tıpkı tıpkısına onun gibi düşünürdük. Gustav Mahler'e yolda rastlamak başlı başına bir olaydı. Ve ertesi sabah arkadaşlara övünçle anlatılırdı. Çocukluğumda bir gün Johann Brahms'a tanıtılıp da büyük usta eliyle omzuma dostça dokununca bunu günlerce unutmadım, kendimi toplayamadım. Gerçi 12 yaşım Brahms'ın büyük başarısını iyice kavramam için yetersizdi. Ama yalnızca büyük ününün gerçeği, yaratıcılığının soluğu bile ağır basıyordu. Berg Tiyatrosu'nda Gerhard Hauptmann'ın bir oyununun ilk gecesi, provalar başlamadan haftalarca önce bütün sınıfı heyecanlandırırdı. Konunun ana çizgilerini ve rol dağıtımını öteki arkadaşlardan önce öğrenebilmek için aktörlere ve figüranlara sorardık. Walter ya da Sonetal ile ilgili bilinmeyen bir şeyi duyabilmek için yaptığımız saçmalıkları söylemeden geçemeyeceğim. Berg Tiyatrosu'nun berberinde saç kestirirdik. Daha alt sınıflardan bir öğrenciyi operadaki projektörcünün yeğeni diye pek şımartıp her tür öteberiyle rüşvete boğmamızın nedeni onunla ara sıra gizlice sahneye, provaya girebilmemizdendi. Çünkü bu sahneye ayak basabilmek cennete yükselen Vergil'in o duyduğu ürpertiden daha heyecanlıydı. Ünün parıltılı gücü bizler için öylesine büyüktü ki yedi göbek uzaklaşsa da yine saygı duymaya zorlardı. Zavallı bir yaşlı kadın Franz Schubert'in yeğeni diye gözümüzde büyürdü ve Joseph Kahn'ın oda uşağına sokakta rastladığımızda aktörlerin bu en sevileninin, en dahisinin yakınında bulunabilme mutluluğuna erdiği için saygıyla bakardık arkasından. Böylesine rastgele hayranlıklarımızdan çoğunun saçmalığını, ne kadarının birbirimizi maymunca taklit ve hangilerinin yalnızca karşımızdakini alt etme türünden bir spor keyfi olduğunu, sanatla ilgilenerek anne babalarımızın ve öğretmenlerimizin gözümüze pek aşağılık görünen çevresinin üstüne yükselmek gibi çocukça bir kibirden ileri geldiğini bugün yakından biliyorum. Ama edebiyata böylesine aşırı düşkünlüğümüzle, aralıksız tartışma ve çözümlemelerle çok erken yaşta eleştirici ve ayırt edici kişiler olabildiğimizi o sıra içimizden kaçı kavramıştı, bugün de kestiremem. 17 yaşımdayken Baudelaire ya da Walt Whitman'ın bütün şiirlerini bilmekle kalmıyor, içlerinden en önemlilerini ezberime de almış bulunuyordum. Okul ve üniversite yıllarından sonraki ömrümde bir daha böyle yutarcasına okuduğumu sanmam. Halkın ancak 10 yıl sonra tanıdığı adların hiçbiri bize yabancı değildi elbette. Hatta en az tanınmışları bile akılda kalırdı. Değerli dostum Paul Valéry'ye, kendisiyle tanışıklığımın çok eskilere uzandığını, daha 30 yıl önce onun dizelerini okuyup sevdiğimi bir gün söylemiştim. Valéry babacan bir gülümseyişle, "Sevgili dostum, beni kandıramazsın." karşılığını verdiydi. Şiirlerim kitap olarak ancak 1916'da çıktı. Ama Viyana'da 1898 yılında ilk şiirlerine rastladığım Küçük Edebiyat Dergisi'nin rengini ve boyunu tam tamına söyleyince şaşırıp hayretle, "O dergiyi Paris'te bile pek az kişi bilirdi," demişti. "Siz Viyana'da nasıl bulurdunuz?" Valéry'e edebiyatçıların pek az tanıdığı Baudelaire'in şiirlerini sizin o Taşra gazetesinde bulduğunuz gibi karşılığını verdimdi. O da gençler şairlerini kendileri bulur çünkü onları bulup çıkarma isteğindedirler diye beni doğruladı. Gerçekten esen rüzgarlardan koku alıyorduk. Yeniye olan büyük isteğimizle yeniyi bulup çıkarıyorduk. Yalnızca bizlerin olacak bir şeylerin açlığını çekiyorduk. Babalarımızın dünyasını değil, bizim çevremizin olanı arıyorduk. Gençliğin bazı hayvanlarda olduğu gibi gizlinin kokusunu almada olağanüstü bir içgüdüsü vardır. İşte bu yüzden bizim kuşak, biten yüzyılın sanat alanında da tükendiğini, bir devrimin hiç değilse değer ölçülerinde bir değişikliğin başladığını, öğretmenlerimizden ve üniversitelilerden daha önce seziyordu. Babalarımızın günlerinin ustalarında, edebiyatta Gottfried Klärt, tiyatroda Ibsen, müzikte Johannes Brahms, resimde Liep, felsefede Eduard von Hartmann, bizlerin duyguları için o güvenlik yüzyılının hesaplı kitaplı yanlarından bir şeyler vardı. Teknik ve düşünce bakımından ustalıklarına karşın bizleri ilgilendirmiyorlardı artık. Soğukkanlı ve ölçülü uyumlarının tedirgin kanımıza yabancı olduğu kadar yeni zamanın hızlı temposuna da uymadığını kendiliğinden seziyorduk. Yeni Alman düşünce dünyasının en canlı kişisi Hermann Bahr tam o sıralarda Viyana'da yaşıyordu. Bahr, olan ve gelenle ilgili her şey için öfkeyle ortaya atılırdı. Viyana'da onun yardımıyla açılan Sezion'da Paris'in empresyonist ressamları Norveç'ten Munch, Belçika'dan Rops ve akla gelen bütün aşırılar sergileniyor, eski akımdan yana olanları çileden çıkarıyordu. Yenilerin öncüleri olan ve bir kenara itilmiş bulunan Grünwald, Gross, Goya önü açılıyordu. Birden yepyeni bir görüşe kavuşuluyor. Müzikte Mussorgsky, Debussy, Strauss ve Schönberg'le yeni ritimler ve ses renkleriyle tanışılıyordu. Edebiyatta Zola, Strindberg ve Hoffmann'da gerçekçilik akımı, Dostoyevski ile Slav demonizmi, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé ile lirik söz sanatının o güne değin hiç bilinmeyen yüksek ve ince örnekleri ortaya çıkıyordu. Nietzsche felsefede devrim yapıyordu. Gözü pek ve daha özgür bir mimarlık akımı çok yüklü klasik yerine yararsal, süssüz yapı üslubunu getiriyordu. Eskilerin rahat düzeni parçalanıvermişti. Hanlik, 19. yüzyıl Viyana'sı müzik yazarlarından olup müzikte güzellik eseriyle ün yapmıştı. Brahms'ın dostuydu. O zamana değin hiç şaşmaz bilinen estetik güzellik ölçüleri iyice su götürür olmuştu. Bizim ağırbaşlı burjuva gazetelerinin ünlü eleştirmenleri çoğunlukla şaşırtıcı denemelerden ürküyor ve önlenemeyen bir akımı gerileyiş ya da kargaşalık sözleriyle durdurmaya çabalıyorlardı. Biz gençlerse kendimizi akıntının en sert ve köpük köpük olduğu yere heyecanla fırlatıyorduk. Bizlerin olacak bir zamanın, bizim çağın, gençliğin haklarını sonunda ele geçireceği bir zamanın başladığını seziyorduk. Tedirgin tedirgin araştıran ve bir şeyler sezen tutkumuz böylece bir anlama kavuşuyordu birden. Okul sırasındaki biz delikanlılar, yeni sanat uğrunda verilen bu çılgınca ve çoğu öfkeli savaşlarda dövüşebilirdik. Söz gelişi bir Wedekind temsili, yeni şiirlerin okunması gibi bir deneme nerede yapılsa, bizler yalnızca bütün kalbimizle değil, kol gücümüzle de oradaydık. Arnold Schönberg'in 12 sesli yapıtlarından birinin çalınacağı bir konserde ıslıkla gürültü yapan bir baya, dostum Böşberk'in şırak diye bir tokat attığını gözümle gördümdü. Her sanat dalının saldırı birlikleri ve öncüleri olarak her yerde görünüyorduk. Çünkü bu sanat yeniydi. Kendi ömürlerini yaşamak sırası gelmiş bizler için dünyayı değiştirecekti. Çünkü bizler bunun bizimle ilgili olduğunu hissediyorduk. Ama bu yeni sanatta bizi böylesine ilgilendiren, büyüleyen bir başka şey daha vardı. Bu sanatı hemen hepsi de genç olanlar yaratıyordu. Babalarımızın kuşağında bir yazarın, bir müzikçinin ün salması için denenmiş olması, burjuva düzeninin durmuş oturmuş zevk anlayışına uymuş olması gerekirdi. Saygı beslememiz gerektiği bizlere iyice öğretilen bütün o baylar saygılı ve ölçülü davranan kişilerdi. O günlerin şimdi çoktan unutulup gitmiş gözdeleri, Wilbrandt, Ebers, Felix'ten, Lembach, Paul Heyser'in kır düşmüş güzel sakalları ve kadifeden şair ceketleri vardı. Her zaman saygı uyandıran o şairce davranışlarıyla, düşünür bir bakışla fotoğraflar çektirirlerdi. Saray danışmanları ve asalet meaplar gibi tavırlar takınır ve onlar gibi nişanlar taşırlardı. Genç yazarlar, ressamlar ve müzikçilerden olsa olsa umut verici ve yetenekli diye şöyle bir söz açılır. Ama olumlu bir yargıdan şimdilik kaçınılırdı. Her şeyde ölçülü davranan o çağ, somut başarılarını yıllar boyu ortaya döküp kendini kanıtlamayan birisine vaktinden önce güler yüz göstermekten hoşlanmazdı. Oysa yeni yazarların, müzikçilerin ve ressamların hepsi gençti. Hiç tanınmamışken birden adını duyuran Gerhard Hauptmann, 30'unda Alman sahnelerinde söz sahibi olmuştu. Stefan George ve Rainer Maria Rilke 23 yaşındaydı. Avusturya yasalarınca henüz yetişkin sayılmazken edebiyat alanında ün salmış ve arkalarından başkalarını da sürüklemişlerdi. Bizim kentte de kaşla göz arasında genç Viyana grubu ortaya çıkmıştı. Arthur Schnitzler, Hermann Bach, Richard Baer Hoffmann, Peter Altenberg'lerin bulunduğu bu grup, her sanat türünü oya gibi işleyerek özel bir Avusturya kültürünü ilk olarak Avrupa çapında bir değere ulaştırmaktaydı. Ama bu grupta bizleri büyüleyip baştan çıkaran, sarhoş eden ve hayran bırakan bir kişi vardı, eşsiz Hugo von Hofmantel. Bizim kuşak onda güçlü tutkularını bulmakta kalmıyor, hemen hemen kendi yaşında bir insanda kusursuz bir edebiyat olgunluğunun gerçekleştiğini de görüyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.